Burası Sosyalink. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Bugün Ötesi Podcast serimizin 69. bölümünden herkese merhaba. Bir hafta aradan sonra yine podcast serimizin yeni bölümünde karşınızdayız. Yine sevgili Dağhan Uzgur'la
evet.
Birlikte.
Yine biz. Bir sürpriz mi bekliyorduk? Yine derken şimdi.
Senin değilini
karşınızda, toplaştık. Karşınızda daha başka birini mi istiyorsunuz yoksa?
Ben memnunum.
Tamam o zaman, tamam. Anlaştık o zaman. Ne var ne yok bir haftadır?
Vallahi birdenbire havalar ısındı. Hele hele bu kaydı yapmış olduğumuz gün inanılmaz bir sıcak var. Sen evet. Cesur davranıp hemen tişörte geçmişsin. Giydim. Ben biraz ürkek davrandım.
Biraz karışık gerçi. Bir soğukla sıcak karışık bir şeyler esiyor. Bir dümen yapacak, bir numara yapacak.
Rüzgarı vardı.
Bir şeyler resmen var yani. Bir olay var.
15 günde kardan bu şekilde geçiş elektrik çarpmışa dönüştürdü. Elektrik demeyeyim aman hemen elektrik demeyeyim.
Ah kalbim.
Çarpıldı.
Bana bir şeyler oldu. Ya sabah sosyal medyayı yine kurcalıyorum. Doğalgaz zammından hani herkes işte bahsediyor. Şöyle olmuş, elektrik üretiminde böyle olmuş falan. Ben de dedim ki elektrik üretimindeki doğalgaza zam geldiğine göre demek ki önümüzdeki ay dedim.
Gelmez.
Hayır, elektriğe zam gelir dedim. Doğalgaza gelmez ama
diyorsun,
elektriğe
anladım.
Gelir dedim. Sonra bir baktım zaten elektriğe peşinden yapıştırmışlar zammı. Ya bu önümüzdeki ay tekrar gelecek demek oluyor. Çünkü sanayiye %20 yapmışlar şu anda. O tam o doğalgazın şeyini karşılamıyor çünkü. Hani durumunu. Ben bilmiyorum ya hani... Koskoca BOTAŞ bugün sosyal medya hesabında dünyadaki büyük başkentlerdeki doğalgaz maliyetini karşılaştırma tablosu yayınlamış. Ama yoruma kapatarak.
Çok ince bir davranış.
Tabii. Yani sen koskoca BOTAŞ işin gücün yok. Böyle bir harita yayınlamış ama yoruma da kapatmış. Hani kimseden de yorum istemiyor yani. Bana bulaşma diyor. Özetle. Yani tabii evet bir kriz var. Savaştan dolayı şunlar var bunlar var ama biz yıllardır bu artışların olmaması yönünde alıştırıldık ya. Hep devlet sübvanse ediyordumuş bunları meğerse. Şimdi arka arkaya böyle tabii zamlar gelince benzinde de mazotta da biraz tabii alışkanlıklar yer değiştirdi.
Enerjideki fiyat artışları, maliyetler dünyanın bütün ülkelerinde evet enflasyon önünden oluyor, fiyatlar artıyor ama fiyat mukayese karşılaştırma tabloları yayınlandığı zaman bir bakıyoruz ki Türkiye 2 kat, 3 kat akaryakıt zamlarında, doğalgaz
artış oranı açısından değil mi?
Tabii canım yani 2 kat, 3 kat oranlarında artış var ama bir Avrupa ülkelerine, Amerika Birleşik Devletleri'ne, farklı ülkelere baktığımız zaman %10, 20, 25, 30'u geçen neredeyse hiçbir ülke yok. Ama Türkiye %100, %150, %200, bazı durumlarda %300. İnanılmaz bir şekilde
ya
artıyor.
Biden da şikayet etmiş bugün Twitter'da, o da var. Ya daha doğrusu şöyle diyor, benzin fiyatlarının yüksek olduğunun farkındayım ama düzelteceğiz diyor. Ama Biden'ı Avrupa ile karşılaştırınca yani Amerika'daki benzin maliyetleriyle Avrupa'yı karşılaştırınca da Amerika'nın çok konuşmasına gerek yok aslında. Orada maliyetler düşük ama oranın halkı da alışmış. Amerikan kültüründe mesela araba çok önemli bir yer tutuyor. Evet. Uzun yol yolculuğu, otobanlar var veya adamlar zaten yüksek motorlu araç kullanıyorlar. Biz bakmayın Avrupa'da alışmışız. 1000 motor falan araba var ya, 800 motor falan araba var. O ilginç bir anımdır benim. Orada normal bir aileyle muhabbet ederken sizin Türkiye'de ne arabanız var dedi. O zaman İşte eşimde de herhalde 1.2 motor bir araba var. Adam dedi yokuş falan çıkabiliyor musunuz arabayla dedi.
Kendini nasıl ezik hissetmişsin.
Valla horladı bizi. Yani orada kendi dandik adam hiçbir motor araba kullanıyor çünkü. 1.2 ile yokuş çıkabiliyor musunuz falan dedi. Amerika'daki kavşak sistemi de çok ilginç yani.
Şimdi herkes merak etti.
Süratli bir şekilde gitmek gerektiği için.
Ne yanıt verdin o soruya? Herkes bunu merak etti şu an.
Gidiyor abi. Ne diyeyim ya? Ezildim yani. Bu minik araba konusu İtalyan arabalarıyla falan hani gelen bir konu. Şimdi de görüyorum, okuyorum 800 motor falan böyle hibrit arabalar var. Teknoloji çok ilerledi tabii o günden. Ben bunu bahsettiğim konu 2008 yılları. O zamandan bu zamana çok çağ atladı dünyamız. Artık o kadar büyük hacimli motorlar herhalde gerekmiyordur.
Yalnız şöyle bir durum da var. Bizim Sosyalink'in diğer podcastlerinden bir tanesi ortak payda var. Fırat Emiroğlu ile Tahsin Bulut kaydediyor o podcast'i. Evet. Çok keyifli
evet,
podcast.
Evet, dinliyorum ben.
Yayınlarda oluyor. Tavsiye ederim. Kulak vermelerini dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin. Şimdi orada Fırat Emiroğlu son bölümlerinin bir tanesinde sık sık Amerika'ya işlediğine gidip geliyor. Petrol fiyatlarındaki bu ani yükselişlerden sonra Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ailelere akaryakıt desteği yapmaya başladı. Yani çek gönderiyormuş. $100. Yani fiyatlar çok arttı. Amerika'da yaşadın biliyorsun. Yani otomobil kullanmak ki biraz önce anlattığım hikayeden de belli oluyor.
Yani yaşam tarzı orada.
Yani fiyatlar çok arttı. Biz sizi zorlandığınızı tahmin ediyoruz. Ailelere istisnasız herkese çek gönderiyor.
Ya Amerikan ekonomisini tabii tartışmak için adamın para biriminin bütün dünyada global olarak kullanıldığı, Amerika'nın kafasına göre dolar basma hakkını kendinde gördüğü ve bunu kimseye hesap vermediği, yani 100 dolar çek gönderiyorsa bir sorun olmuyor ki. Trilyon dolar borcu var Amerika'nın mesela, ama dünyanın hala işte durumu en iyi ülkesi diyelim. Avrupa'da var, İsveç'ler bilmem neler var, ama hani dünyayı kontrol edebilen, petrolün fiyatını kontrol edebilen hala bir gücü var bu adamların. O yüzden onlar dağıtır. Trump da şey yaptı, çekler gönderdi pandemi zamanında. Bir şey olmadı. Amerika'da biraz enflasyon hareket etti. Ortalığı velveleye veriyorlar. Bu yükselme, çok yükseldi enflasyon falanla dünyada başka düzenler falan değişmeye başladı şu anda. İşte yani Rusya'nın etkisiyle bu savaştan sonra şimdi enerjiyle ilgili bir de ruble dayatması yaptı ya en son yeni haber. Bundan sonra benden gaz alacaksanız, petrol alacaksanız bana rubleyle ödeyin dedi.
Ama yakabilir bir şey ama.
Edecek. Ruble çok değer kaybetmişti. Aynı Türk lirası gibi bir sıkıntılı bir dönemdeydi o da. Rubleyle alınacak deyince bu sefer rublenin değeri savaş öncesi zamana geri dönmüş. Ama bunu unutmayacak Avrupa tabii. Şu an şeyler tartışılıyor. Gerekirse akaryakıtı az kullanalım. Toplu taşımaya yönelelim. Biraz eziyet çekelim ama bu şantaja katlanmayalım.
Tabii enerjideki güzergahlar da değişti. Bu anlamda Türkiye'nin de önemi aslında bu savaş ortamında biraz daha arttı.
Evet.
Bu sefer İran gazı daha farklı güzergahlarda.
İran'a da dün de İran ambargo yapıyorlardı. Ya dünya bir garip ya vallahi billahi. Yani bir anlamlandırmak falan çalışıyoruz ama işte duruma göre anında insanlar da tip model değiştirebiliyorlar. Neyin ne olacağı belli olmuyor. Yıllarca İran'a ambargo uyguladılar. Şimdi kalkıp oradan alınca oraya para akışı olmuş olacak. Ne oldu ambargo falan. İşte. Bir de niye hepsi bunların bizim başımıza geliyor ya? Nasıl bir zamana denk geldik ben anlamadım ki.
Çok derin bir soru sordum.
Ya, yani o kadar zaman varken hani mesela insanın yer kabuğunda dolaşmaya başladığını hani bir sayarsak start zamanı diyelim, hangi yıla denk geldi bilmiyorum. O zaman olsaydık daha iyiydi. Dert yok, tası yok. Tekerlek icat olmamış, bir şey
yok,
olmamış.
Ben aldım.
Mağarada takılmaca. Daha iyisini bilmiyorsun ki zaten, şikayet etme şansın da yok. Hani ya o kafaya bakınca şimdi 2000'li yılları heyecanla bekle geldiğin konuştuğun muhabbetlere bak ya. Çok eğlencesiz geçiyor. Çok sıkılıyorum ben. Bir haftadır bu negatif haberlerden başka işte arada konuştuğumuz bu teknoloji konular falan oluyor da o güzel oluyor. Ha şeyi de hemen anlatayım diğer konuya girmeden önce. Geçen gün Uludağ Üniversitesi'nde bir programa konuk olarak gittim ben. Bir eğitim programına akşam. Orada çok da güzel genç katılımcı arkadaşlar vardı. İşte malum benim anladığım az çok konularla ilgili bir konuşma yaptım orada. Soru kısmı geldi. Her zaman verdiğim Matrix örneğini verdim. Ve dedim ki devamında, Matrix'i dedim, izlemişsinizdir. Yo, izlemedik dediler.
Aa, gerçekten.
Ya film 99, adamlar zaten 20-21 yaşında, onlar doğduğunda Matrix yoktu ki. Sonradan da bir ilgi
ama
duymamışlar.
Ama çok kült bir film, yani duymuş olmaları.
Yo, hiç ilgilenmemişler yani. İşte bize öyle geliyor acaba. Oradan ben kendime sonra döndüm, dedim ki sen ne yaptın ya? Bir de şey çok ilginçti. Program bitti. Arkadaşlar dedi ki biz sizi sosyal medyada bulamadık dediler. Hangi sosyal medyada bulamadınız dedim. Instagram'da yoksunuz dedi. Yani sosyal medya eşittir Instagram mı?
Gördüğün gibi markı ruhu senin peşine
bırakmış. Peşimden geliyor. Neyse hadi bir şey daha diyecektim de. Konularımıza geçelim. Arada ben oyuna söyleyeceğimi söylerim.
Ya şunu da ekleyelim tabii. Elektrik zammıyla çok sert başladık.
Evet.
Doğalgaz zammı, elektrik zammı işte %20, %35, %50'ler.
Evet.
Enerji zammı her şeye zam demek.
Tabii yani, tabii şimdi markette yine fiyat etiketleri değişecek.
Değişecek yani.
Yani
her şeyin temel maliyeti olduğu için böyle üzücü bir haberi de paylaşmış olalım. Herkesin de tahmin edebileceği bir haber aslında. Ya
bizi izleyene kadar, pazar gününe kadar haber olmuş olursunuz muhtemelen de. Biz size tekrar hatırladık, bir kere daha moralinizi bozalım pazar kahvaltısını diye düşündük.
Bu tabii ki farklı bir konuyla başlayacaktım ama çok hızlı girdik.
Ya. Yani
Will Smith'in Oscar törenindeki tokatıyla başlayacaktım ama tabii enerji tokatıyla başlamış olduk.
Önce bizim yediğimiz tokattan bahsettik. Şimdi de Will Smith'in tokadı.
Evet, izledin değil mi?
Ya izledim de ya bana çok rol geldi ya o. Yani tabii ki Will Smith'in bir tarzı var ama hani gidip böyle mesela tokatı koyuyor, sonra elini böyle kemerine götürüp, o Will Smith'in filmlerde bir yürüyüşü vardır. Geri geri yürürken böyle hani bir hali var falan. Sonra yerinden bağırması falan. Tabii ki hani koskoca bu bütün hepsi dizayn mıydı? Böyle bir iş mi olur? Adam sinirlenmiş falan diyorlar ama Amerikan kültüründe yine aynı şekilde böyle fiziksel temas falan çok riskli hareketlerdir. Ki şu anda çok eleştiriliyor. Belki de önümüzdeki yıl yapacağı film anlaşmaları bile iptal olabilir yani. Çok beğenilmedi yani bu tavrı. Ona puan muan kazandırmadı. Bizim gibi böyle maço kültür toplumlarda belki millet vay adam işte eşini korudu falan yapılır da bu Avrupa'nın, Amerika'nın, dünyanın bayağı bir kısmının hoşlandığı bir davranış tarzı değil yani.
Şöyle bir şey sahneye gözünün önüne getir. Türkiye'de benzer bir diyelim ki işte Altın Portakal düzenleniyor değil mi? Orada böyle bir sahne oldu ve Türkiye'nin ünlü isim zikretmeyelim, örneklemeyelim.
Tabii tabii örnek.
Bir aktör çıktı oradaki sunucuya okkalı Will Smith gibi bir tokat indirdi. Ne olurdu?
O da aynen devam ederdi. Yani bizde öyle tokat yiyip de durmak diye bir şey yok yani artık evet. Allah ne verdiyse. Silahlar bile patlayabilirdi yani evet. Günün sonunda. Ya konuklar, seyirciler de
arkadaşları
bir tepki yok. Ha, onu sevenler bunu sevenler. Ya orada tabii şey, eşinin bir hastalığı var. İşte saçının peruğundan dolayı saçını eleştiriyor falan filan. Bugün başka bir komedyen çıkmış. Hani ben gitsem daha ağır bir şey söylerdim. Eşinin eski erkek arkadaşıyla ilgili bir yorum yapardım. Hani evliyken sen ne altlar karıştırıyordun derdin diye espri yapardım falan demiş. İşin içine ne kadar ünlü varsa onlar girdi zaten. Biz burada yorum yapıyoruz. Türkiye'de ayrı biraz algılandı. Ama hani günün sonunda öyle bir ödül töreninde ben çok hoş görmedim. Zaten Amerika film endüstrisi çok sıkıntılı. O eski böyle Hollywood kalmadı. Bu dijital medya ele geçirmiş. Oscar törenlerinden sonra tartışılan konulardan biri Apple TV'nin yayınları mı daha çok Oscar aldı, Netflix'inkiler mi daha çok Oscar aldı diye bir tartışma var. Yani dijital izleme platformları Oscar'ı bile ele geçirmiş durumda. Artık öyle hani bir sinema, bir Hollywood falan kültürü kalmadı dünyada.
Ya bu sinemalar açısından da tabii şey...
Tabii üzücü, sinema salonları da çalışmıyor.
Sinema yapımcıları, girişimcileri hı hı. açısından da kötü bir haber bence.
Evet, evet, evet. Şeyi de eleştiriye getireyim orada hazır fırsat varken. Türkiye'deki sinema salonlarının kalitesi de çok kötü bu arada. Onun niye öyle olduğunu internette araştırmışlar. Filmi veren makinenin, yani projeksiyon makinesinin ışığını kısıyorlarmış lambanın ömrü uzasın diye. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Sinemada o lambanın ömrü var işte atıyorum 10 bin saatse ışığı kısıyor 15 bin saat yapıyor maliyeti düşürmek için. Sinemaya gidiyorsun kapkaranlık filmler, filmi seçemiyorsun doğru düzgün. Böyle bir sıkıntı hasıl olmuş. Buna da bir standart falan getirilmesi lazım. İnsanları sinemadan soğutan unsurlardan biri de bu.
Ama bu kendi kendini baltalamak gibi bir şey. Yani insanlar sinema salonundan uzaklaştırabilecek bir şey. Seyir keyfini, kalitesini ortadan kaldırırsanız.
Uzun süre anlayamamış insanlar. Bunlar da çaktırmamışlar. Hmm. Onu sinema salonuna bağlamışsın kafa bak olarak. Şimdi, şurada iyi, burada kötü
birkaç
diye.
Birkaç gün önce Bergen filmini eşimle birlikte izlemeye gitmiştik. Yani sen bunu söylerken zihnimde gerçekten de yani...
Film karanlıktı değil mi?
Gerçekten karanlıktı. Yani birden ayıktım.
Ya işte ya millet ya izleyici nereden böyle bir teknik detayı düşünsün? Normalde oradaki senin beklentin sesin çok iyi gelmesidir. Hani surround gelmesidir. İyi bir görüntü izlemektir. Sinemaya gidiyorsun kapkaranlık milletin suratını seçemediğin bir görüntü izliyorsun. Ondan sonra da evde tabii ki dijital platformda verildiği zaman oh diyorsun ya. Hani ev rahatlığında film izlemek. Ama normalde sinemada dev ekranda izlemek daha güzel bir şey değil midir mantık olarak? Ama işte öldürdüler. Belki de bu pandemi sebep olmuş olabilir bu işlere. Daha çok para kazanma hırsı nedeniyle. Buradan da salon işletmecilere selam olsun. Abi açalım ya. Evet. Lütfen biraz düğmeyi açalım yani. Evet. Böyle film izlenmiyor. Yani,
lamba süresini uzatacağız diye uğraşırken...
Sektörün ömrünü kısaltıyorlar.
İzleyici sayısını kısabilirsiniz, evet, azaltabilirsiniz. Kendi kazdığınız kuyuya kendiniz düşebilirsiniz. Bizden uyarmaz. Siz bilirsiniz.
Abi kesinlikle.
Son olarak şunu da paylaşmadan geçmeyeceğim. Yani farklı... Psikolojiler, yani Will Smith'in tokatı ile ilgili kültürel yaklaşımlar işin içerisine girebilir tabii. Kim isteyebilir ki eşini korudu, vay be helal olsun, bilinçaltında gururu okşandı vesaire. Hı-hı. Ama şu bir gerçeklik, yani şiddetin hiçbir şekli onaylanacak, savunulacak bir şey değil.
Ya ben beğenmedim
genel
yani o görüntüyü.
Genel tepki gösterseydi, kalksaydı ayağa. Yani protestosunu sözlü olarak gene dile getirseydi.
Oturduğu yerden bağıracaktı. Bullshit diyecekti ona böyle. Yani hani kes sesini diyecekti etseydi, falan filan. Gene, evet o da olabilir. Daha büyük bir tokat olurdu o mesela. Çok adam yaptığı eleştiriyle, yapmaya çalıştığı espriyle yargılanırdı falan. Ama şimdi tabii kimin kazandığı belli değil. Böyle saçma sapan bir şey oldu.
Yani sonuçta yani bu bir onay görürse benzer durumlar emsal teşkil eder ve şiddetin nerede duracağını kestiremezsiniz.
Ben onların
toplumsal
özellikle...
Toplumsal değerler alt üst olmaya başlar.
O endüstride hoş karşılanacağını düşünmüyorum ve Will Smith'in belki de önümüzde bizdeki yılki film anlaşmaları bile iptal olabilir yani sırf bu yüzden. Çünkü o konuda bunlar çok hassas. Hani bizim toplumsal hassasiyetimizden daha farklılar. Böyle şiddet gösteren tipleri müpleri pek hoşlaşmazlar yani dünyada. Bizim gibi
bakalım,
değiller.
Bakalım izleyip göreceğiz.
Evet.
Diğer konumuza geçelim. Şimdi eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformlarıyla başı dertteydi.
İdi.
Ve kendi sosyal medya platformunu da kuracağını başkanlığının son döneminde ve koltuğu devrettikten sonra ilan etmişti ve bir takım çalışmaları da yapıyor. Onu anlıyoruz da kısa bir süre önce geçen hafta içerisinde Elon Musk'ın da kendi sosyal medya platformunu kuracağına ilişkin açıklamalar oldu. Takipçileri tarafında da geniş bir tartışma da yarattı, yankı da buldu. Hatta anketler de düzenledi. İfade özgürlüğünü, özellikle Twitter'ın adını vererek işte tartışmayı genişletti. İfade özgürlüğünü beğenmiyor. Aslına bakarsan aklına gelen her şeyi de geniş bir ifade özgürlüğü içerisinde yazıyor, çiziyor, konuşuyor. Buna rağmen de beğenmiyor. Nasıl bir ifade özgürlüğü beklentisi içerisinde olduğunu açıkçası ben de merak ediyorum. Sınırsız, sonsuz bir ifade özgürlüğü nasıl tasarlıyor onu da kestiremiyorum. Ne diyorsun? Yani böyle bir sosyal medya girişimi Elon Musk tırnak içinde olarak söylüyorum kursa başarılı olabilir mi? Twitter, Facebook gibi artık neredeyse bütün sosyal medya ağlarını ele geçirmiş, köşe başlarını tutmuş platformlar varken bu tip bağımsız klonunu yapsa mesela Twitter'ın tutar mı?
Donald Trump açacağım dedi. Bir kodla bir şeyler yayınladılar. İşte çalıntı oldu ortaya çıktı. Sonra tekrar özgününü yaptım dedi. Kimsenin girdiğini falan sanmıyorum. Şimdi adama karşı bir ilgi duyuyor olabilirsin ama tamamen onun yaptığı medyaya girdiğinde şeye benziyor bu. Yani adamın evine, köşküne ziyarete gidiyorsun. Her yerde kendi heykelleri var mesela. Hani bunun gibi. Ben mesela böyle heykeller yaptırmışım. Bizim eve geliyorsun mesela. Kapıda bir heykelim karşılıyor. Burada böyle bir heykelim karşılıyor. E şimdi Elon Musk'ın yaptığı sosyal medyada da her yerde Tesla, her yerde Elon Musk popoflanacak. Yani orada bir şekilde gündeme gelmek isteyen insanlar, en zararsız konu nedir burada? Dokunulmayacak konu. Tesla, roket. E ya hep böyle onların olduğu bir mekanda bulunmayı ister miyiz? Ha 4-5 gün isteriz de diğer duygu düşünceleri paylaşmak için kullanmayabiliriz. Bir melek yatırımcılık yapıp bir şeyi destekliyor olsa o biraz daha farklı bir durum. Ama önce Twitter'da bir anket düzenledi. Twitter'ın yeterince özgür olduğunu düşünüyor musunuz diye.
%70 hayır yani.
Ondan sonra altına da yorum olarak şöyle bir şey yazdı. Bunun ciddi sonuçları olacak, ona göre yanıtlayın. Hani sanki burada verilen kararla ben alternatif bir şey yapmaya çalışacağım diye. Elon Musk'ı seviyoruz ama adamı da yaklaşık öğrendik tabii hani.
Sen seviyorsun.
Yani.
Ben sevmiyorum.
Ben şu açıdan seviyorum. Sonuç itibariyle dünyada ikinci bir adam daha yok bu konulara yatırım yapmış olan. Yapmaya gayret edenler de hala yapmaya gayret ediyorlar. Ne internet konusunda, ne roket işi, ne de Mars işinde başka bir adam çıkmadı. Niye çıkmadı? Virgin Galactic yaptı bir, işte o da uzay aracı yapmaya çalışıyordu. Yüksek yörünge irtifaya çıktı, bir şovlar mavlar yapıldı ama devamı gelmedi. Ay'a götürecekti Virgin Galactic, oraya otel yapılacaktı falan. Ya ben böyle mağdur edildiğim için onlara hani sinir oluyorum. Ama bu adam sonuç itibariyle işte kurduğu şirketle uzaya kargo taşıyor. Benim için önemli bir konu, internet şirketi kuruyor. Dünyada bir korku unsuru, özellikle bizim bu yerel operatörlere bir korku unsuru olabiliyor. E benim için bu yeterli. Yani niye sevmeyeyim ki o zaman? Ha diğer kötü huyları var ama.
Yani geleceğin tekel girişimcisi haline gelecekse şu anda belki bazı yönleriyle çok cezbedici gelebilir. Ama bütün iletişim uydu altyapısını konsolide edecekse, yönlendirecekse, evet, hakim olacaksa ki öyle ihtimal çok yüksek. Tamam. O zaman birçok şeyi dayatmayacağını, Mars'ın imparatoru olacağını iddia ediyor ama bence dünyanın da imparatoru olmak üzere. Yani biraz sonra da birkaç cümleyle aktarırız. Yani dünyanın da 2026'da ilk trilyoneri olmak üzere dolar bazında. Dolayısıyla evet, çok zeki bir insan, çok girişimci bir insan, çok yenilikçi şeyler yapıyor. Ama bu cazip görünen yönlerinin perde arkasında dünyaya, insanlığa, hem iktisadi hem sosyal, kültürel anlamda ne vaat ettiğini iyi sorgulamamız gerekiyor.
Ya tamam da o zaman rakip çıksın, yani şey yok ki hani bir o yapıyor da diğerlerinin böyle bir yapma imkanı yok gibi bir şey değil ki. Mark Efendi kazandığı paralarla yapsaydı o zaman.
Alçak yörünge ve yüksek yörünge bir sürü uydu taşıyor. Yani evet, şimdi rekabet oluşacak diye önüne gelen herkes 40 bin tane uyduyu yörüngeye yerleştirme şansı var mı sevgili?
Öyle bir parayı rekabet? Öyle bir bütçeyi toplayamaz yani, zaten. Bu Elon Musk tarafa olduğu için bu paraları topluyor hani bir nevi de. Aslında adamın arkasında bir fan kitlesi olduğu için yatırımcı da gidip bunun şirketlerine para basıyor. Mark kurdu zaten. İnsan çabuk unutuyor. Hani uçacaktı uçak planör, güneş enerjisiyle şarj olan, uçan yüksek yörüngede böyle biraz daha uçaklar yapıp internet dağıtacaktı Mark. Kimse para vermedi zenginler adama. Proje öldü. Yani bu saatten sonra hani sözüne inanılan ve projen desteklenen bir insan olmak istiyorsan hakikaten biraz ayakların yere basıyor olması lazım. Sıkıntı bu. Yoksa adam koskoca işte Jeff Bezos da yapacağım diyor. Ama Amerikan hükümeti ona izin verirken mesela biraz daha Starlink ya benim, tarafına şey yapıyor.
Benim sormak istediğim soru şu. Teknolojik zekanın kuvvetli olması, girişimci kapasitenin, yaratıcılığının kuvvetli olması, bir takım şeyleri sınırsızca ve sonsuz bir şekilde yapabilme hakkı verir mi sana? Yani tabii ki teknoloji birçok şeyin önünde gidiyor. Yani yasaların, kültürün, yani bir keşif yapıyorsun, bilimsel bir buluş yapıyorsun.
Evet.
Bunu işte uygulamaya geçirdiğin zaman siyasetçisi, hukukçusu bu işi kavrayıp regülasyonlarını yapana kadar uyduları yerleştirmiş oluyorsun. Ondan sonra işte 40 bin tane uydu yerleştirdik ama ne olacak bu uzayın hali, dünyanın hali diye düşünmeye başlıyorsun. Bu sefer regülasyonlar başlıyorsun. Onun ötesinde veriyi kontrol etmeye başlıyorsun, iletişim ağlarını kontrol etmeye başlıyorsun. Birçok şeyi, belki de o uydular üzerinden birçok teknoloji yeni girişimi de gündeme getirecek. Ve o uydu teknolojisine hakim olduğu için bütün diğer alt sistemleri, teknolojileri de domine etmiş olacak.
Ya devletlerin regülasyonundan daha kötü olacağını düşünmüyorum Elon Musk'ın gidişatının. Bence dünyaya daha çok devletlerin aldığı, siyasetçilerin aldığı hatalı kararlar başına bela oluyor. Sıralamaya koyarsak Elon Musk da onlardan hani ilk 5'te belki 4. 5. falan olabilir ama devletler ve siyaset dünyaya geri getirme konusunda herkesten daha ön plandalar. Siyaset maalesef arzu ettiğimiz hızda ve yenilikçi düşünce tarzıyla çalışmıyor sistem. Bunun da en büyük sebebi her zaman söylediğim gibi siyasetçinin yaşının biraz olgun olmasından kaynaklanıyor. Keşke bütün dünya siyaset ama, yapma yaşına bir limit koysa da dünya biraz daha hızlı ilerlesin.
Ama biraz önce anlattığın örnekte de konferansta gittin. Dünyadan haberi yok bazı gençlerinde. Tek başına da.
Üst limit dedim. Yani 22 yaşında adamın haberi olmayabilir ama ben 40 yaşına falan razıyım yani. 35-40, 45 ama yani 70'ten sonra lütfen ya. Hani 65'ten sonra artık emekli olma zamanı gelir siyasetçi açısından. Dünyayı takip etmek de zor oluyor. Ama bir bakış açısına göre de diyorlar ki hayat boyu elde ettiğin deneyimi işte topluma verme zamanı. Ama işte orada şöyle bir arada fark oluşuyor. Yaş ilerledikçe biraz daha kendine dönmeye başlıyorsun. Geçen programda da söylediğimiz gibi verebileceğin şeyler azalıyor. Neyse işte yani dünyanın durumu ortada. Her şey doğru olsaydı bu durumda olmazdık. Demek ki bir hata var. O zaman hatayı bulmamız lazım. Ben böyle bir çıkarım yaptım. Bir de biraz onu deneyelim bakalım. Siyasette de öyle değil midir? Bazen ülkeler gider bir sağ görüşlü partilere oy verirler. Bakarlar hiçbir şey düzelmiyor. Bu sefer sola verirler. Ondan sonra sol görüşü de beğenmezler. Ortasını bulurlar. Orta bir yerde oy verirler. Böyle dener yani vatandaşlar. Dediğim gibi dünyada şu an hiçbir şey yolunda gitmediğine göre alternatif bir şeylerin denemenin herhalde vakti geldi diye düşünüyorum. Yoksa böyle gideceğiz yani pandemi, savaş bilmem ne. Zammam.
Sen işte subliminal mesaj mı veriyorsun?
Şeyde geçen gün yorum okudum bizim programla ilgili. Demişler ki ya bu adamların izleme sayıları hani niye böyle düşük kalıyor demişler. Adam da demiş ki onların programını izleyip anlayabilmek için belli bir entelektüel kalitenizin olması lazım demişler. Ben burada birçok şeyi gizli kapaklı söylüyorum. Alan alsın, alamayan almasın. Yekten söyleyemem. O kadar sınırsız bir atmosferde yaşamıyoruz. Ama sevenler ve bizi sürekli takip eden insanların neden takip ettiğini de oradan anlamış olduk. Bir şeyler anlatmaya gayret ediyoruz. Umarım anlaşılıyordur.
Ben anlaşıldığını tahmin ediyorum.
Peki, tam yerine rastgele manzara koyduk.
Peki biraz önce cümle arasında söz ettim. Elon Musk'ın 2026 civarı dünyanın ilk trilyoneri olması konusunda ne diyorsun? Şu anki serveti 266 milyar dolarmış.
Ya minimalist bir yaşam sürüyor zaten. Bir de bu para hesaplarını yaparken şöyle yapılıyor bu hesaplar. Gidiyorlar Tesla'nın hisse değerine bakıyorlar. Elon Musk'ın elindeki Tesla hisse sayısına bakıyorlar. Onu onunla çarpıyorlar. Bu kadar parası var diyorlar. Ama Elon Musk bir gün o hisseleri satmaya başlarsa borsada o değer olmaz. Onun yarısına zor satar hisselerini. Ya parça parça satması lazım. Şey ya çok zengin insanların böyle bir kaygısı veya derdi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o parayı zaten harcayamaz yani. Düşünsene de ne alacak? Altın klozet yaptırsan hani ona da parası var. Bir noktadan sonra biter yani. Para harcayacak yerde kalmaz ki. O da tam tersine küçücük bir evde yaşadığı, çok minimalist bir yaşam sürdüğü falan söyleniyor. İşte geçen kendi saçımı kendim kesiyorum dedi. Hatta Berlin'deki şey fabrika açılışında saçma sapan bir saç tıraşı vardı. Muhtemelen kendi kesmiş saçını gelmiş. İşte böyle hafif hafif tırlatıyor. Onda da yaş problemi başlıyor bak. O da gidiyor yani. Yani sonunda hastanede kapanış yapabilir yani bu kadar parasıyla birlikte.
Sınırda geziniyor diyorsun.
Yani.
İkinci sıradaki Jeff Bezos'un, o da bir teknoloji şirketinin kurucusu. Amazon kurucusu.
O da paranın birçoğunu eski eşine kaptırdı gerçi ama.
190 milyar dolar. Peki yani bu konuyu çok fazla uzatmadan yani kapatmak istiyorum. Dünyanın en zengin insanın kim olduğunu biliyor musun?
Benim. Çünkü çok güzel dostlarım var. Dünyanın en zengin insanı benim.
En güzel zenginlik aslında.
Parayla pulla ölçülen zenginlik 5 para etmeyeceğini herkes bilsin ya. Ama tabii ki insanlar istiyor işte. En iyi yemeği yemek istiyor. En iyi yerlere gitmek istiyor falan. Bunların hepsi telefonu kaldırdığın zaman seninle birlikte o parayı yiyebilecek arkadaşın varsa manalı. Telefon rehberinde arayıp çağırabileceğin bir dostun yoksa senin o paranı neyleyeyim? Yani o yüzden önemli değil yani. Kimmiş ama merak ettim dünyanın en zengin insanı.
Dünyanın en zengin insanı Mali'nin eski imparatoru Mansa Musa I. 400 milyar dolarlık servetiyle yaşayan en zengin kişiymiş. 400 milyar ama Mali'nin eski imparatoru.
Çok eski o. Milattan önce
Mansa
falandır
Musa I. Yaşayan en zengin kişi.
Vallahi bilemedim şimdi. O O hikayede çünkü dünyadaki bütün altınlara sahip olmayla ilgili falan bir hikaye vardı ama o çok yeni olmayabilir yani. Buraya açıklama yazarız. Bilemedim şimdi.
Evet, yani ben böyle bir notu paylaşmış olayım.
Yaşıyorsa da bize ulaşsın. Bağışta bulunsun bize.
Tabii son olarak bu konuyu şöyle kapatayım. Tabii bazı insanlar bir takım girişimleriyle, teknoloji girişimleriyle servetlerine servet katarken, trilyoner olmasından söz ederken, dünyanın hemen her ülkesinde, her bölgesinde, Amerika, Avrupa'da dahil, eşitsizliklerin ve gelir dağılımındaki inanılmaz bozuklukların da devasa boyutlara ulaştığında altını çizmek istiyorum. Bu da insanlığın bir önemli bir gerçekliği.
Bu konuda benim yorumum belli. Çok konuşmak istemiyorum. Dünyanın kuralı bu.
Dünyanın kuralı değil.
Bu zamana kadar böyle gelmiş. Bundan sonra ne zaman değişir bilmiyorum.
Milyarlarca insanın yoksulluğa doğru evrildiğinin altında çizmemiz
maalesef,
gerekiyor.
Maalesef.
Evet, başka bir konumuza geçelim.
Geçelim.
Bu konuyu uzun uzun tartışmamız gerekecek.
Zengin adamın parasının derdi gelmiş burada. Fakir fukaranın şey yapmış. Derdi olmuş.
Evet. Şimdi elektrikli araçlar konusuna geçelim. Yine sık sık konuşuyoruz. Bu konuyu yine konuşmamız gerekiyor. Şundan dolayı çok hızlı gelişmeler var pil teknolojisinde. Elektrikli araçlarla ilgili bölümlerimizde de sık sık konuşuyoruz. Benim dikkatimi çeken gelişmelerden bir tanesi Starbucks mağazalarında bu yıl içerisinde 15 Starbucks mağazasında Amerika Birleşik Devletleri'nde 60 tane şarj istasyonu kurulacakmış. Bir hani kahve şirketi diyerek tanımlayayım. Şarj istasyonları kurması ilginç geldi.
İlginç, süre uzun.
Hani servetine servet katacak önemli girişimlerden bir tanesi olabilir. Şimdi nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir kahve ikram edilen, oturup sohbet ettiğim bir yerde şarj istasyonu kurmak ve zekice, akıllıca bir girişim.
Bu elektrikli araç ve şarj işinden önce zaten dikkat ederseniz bizim benzin istasyonları süpermarkete dönüşmeye başlamıştı. Oradaki açıklama da şuydu. Benzindeki kar marjı düşük. Hani al sat. Marketten daha çok para kazanıyoruz. İyi bir mantık. Burada da şimdi tam tersi oldu. Benzinlikten insanlar uzaklaşıyor. Çünkü elektrikli şarj konusunda benzinlik ortamında bulunmak istemiyorsun. Bir de elektrikle benzin de çok yan yana hani hoş şeyler değil ikisinin bulunması. O yüzden genellikle bu şarj istasyonları biraz daha böyle benzinin dışında, sağında, ötesinde, uzak bir yerlerde oluyor. Süreler de şimdi minimum 20 dakika olduğu için şehir içi kullanımdan bahsediyorum. Şehirler arası yollarda bir 40 dakika bile durman gerekiyor. Bu arada nasıl vakit geçireceksin? Kahve dükkanına gidip sıraya girsen ki genelde Starbucks'ta kuyruk oluyor. Zaten kahve alıp içmen falan, hatta bitiremezsin bile. Şarj olmuş arabanda da bardaklığa koyup oradan da takılmaya devam edersin. Mantıklı ve insanların tercih etme sebebi olur. Ben Türkiye'deki AVM yönetimlerine de aynısını söylüyorum mesela. Çok şu an geri planda kalıyorlar bu otoparklara şarj cihazı koymakla ilgili. Hızlı şarj koymayın mesela, tam aksi olsun. Uzun şarj koyun, bol bol yerleştirin. Gelen adam yukarıda alışveriş yapsın ya, kafayı çalıştırın ya. Hani niye bundan bu kadar uzak tutuyorsunuz ki kendinizi? Hep bazı firmaların birkaç tane istasyonu var ama işte 3-4 tane. AVM o kafaya gelememiş daha nedense. Vereceğin sadece bir elektrik yani topu kerameti. Tercih edilirsin. Çünkü elektrikli araç kullananlar nerede araçlarını şarj edeceklerini bir aplikasyon sayesinde tespit ediyor.
Türkiye'deki şu andaki stoku, elektrikli araç stoku bu tip yatırımları yapmalarını gerektirecek seviyeye ulaşmış durumda mı?
Ya önce olan para kazanır. Yani tabii ki oluşmaya
alışkanlık
başladı.
Şimdiden yatırım yap, alışkanlık yarattı.
Yani şey, BMW getirdi, Mercedes'in araçlar getirdi. Ya bundan bir yıl önce durum böyle değildi. Elektrikli araç çok fazla yoktu, lüks. İşte Porsche vardı bilmem ne. Şimdi BMW'nin çok güzel modelleri çıkmış. i4 diye bir şey gördüm. Harika, fiyatı da fena değil. Sadece yok. Haziran ayında gelecekmiş. Uygulamada çok güzel. Parayı şimdi veriyorsun. Kaporayı TL bazında. Arabanın parası Haziran ayında euro ne olursa o zaman ödüyorsun.
Bu arada yani şu dipnotu da düşelim. Hiçbir markayla bir anlaşmamız vesaire. Ha,
bedavaya konuşuyoruz.
Şeyimiz yok ya, kimse yanlış anlamasın.
Söylemediğimiz marka mı kaldı? Mercedes dedim, BMW dedim, Starbucks dedim, Elon Musk dedim, Starlink dedim programın başından beri. Hepsini söyledim. Tesla dedim. Söylemediğim bir şey kalmadı zaten. Yani o açıdan avantaj mantıklı. Şu an için böyle bir gereksinim var ama ileride şarj süreleri tabii ki kısalırsa o zaman da manasız olacaktır.
Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Biden'ın 2030 yılına kadar karbon emisyonunun azaltmaya yönelik açıkladığı bir program da var. Dolayısıyla hani bu tip programda, destek programları da, bu tip yatırımları da teşvik ediyor.
Bu son yaşanan olayda da Avrupa'nın aynı şekilde bir
hızlandıracak diye
tabii
tahmin ediyorum ben.
Fosil yakıt kullanımı ile ilgili bir azalmaya gitmek isteyecekleri kesin. Bazen çok kötü şeyler işte dünyanın hızlı bir şekilde ilerlemesine sebep oluyor. Pandemide uzaktan eğitim ve uzak konferansla tanıştık. İnsanlar uzaktan iş yapabileceğini gördüler ve tekrar ofislere de büyük çoğunlukla geri dönmediler bu arada. Çok zor geliyor artık insanlara. Bu savaştan sonra da bu elektrikli araba konusu falan belki hızlanır diye düşünüyorum. Tabii ki ne kadar çok kullanan olursa o kadar da çok pil teknolojilerine yatırım olur. İnsanlar belki elektrik maliyeti de az değil çünkü. O maliyet artınca güneş panellerine dönerler. Siteler, binalar inşa aşamasında çatılarına güneş paneli yerleştirirler. Hem içerideki daire kullanımlarında mesela güneş enerjisi kullansak hem de arabalarımızı o elektrikle şarj edebilsek harika olur. Buradan da müteahhitlere yeni bir fikir. Çünkü bazı şeyleri ilk imal olurken yatırım yapmak daha ucuz oluyor. Yani sonradan bir çatıyı söküp onu güneş paneliyle kaplamak daha fazla bir maliyet. Ama inşası sırasında hiç o çatı kaplamasını yapmadan güneş panelini yapınca en azından standart çatı maliyetin aşağı iniyor ya. Bu arada yine işte Elon Musk'ın bir de kiremit şirketi var. Güneş enerjisini depolayan, yani Emen güzel kiremitler yapmıştı mesela. O tarz teknolojik kiremitler de tercih edilebilir. Böyle bir şeye insanlar daha çok ilgi gösterirler. Evde de bedava elektrik kullandığımızı düşünsenize mesela. Harika olur. Bu zamlardan mamlardan uğraşmayız işte.
Yani geçen de Nilüfer Belediyesi'nin podcast'ı var. Cahil'e Diyalog podcast'ı. Orada bir hocamız yenilenebilir enerji konusunda Endüstri Meslek Lisesi'nde derse veren bir hocamız. Metrekare başına mıydı? 800 dolar civarında. Yani bir siteye yaklaşık 10 bin dolar civarında bir yatırımla bir güneş enerjisi panel sisteminin kurulabileceğini, bunu da interconnected sisteme, yani fazla üretmiş olduğunuz enerjiyle satabiliyorsun. Gayet rasyonel bir şey olduğunu, yatırım olduğunu anlatmıştı. Çok ilgimi çekti.
Eskiden 5 yıldı bu işin raconu. Yani güneş
şu anda
paneline...
bir teknolojisi aslında yatırım yapılabilir bir seviyeye ulaşmış.
3 yıla düşmüş. Yani yaptığın güneş paneli yatırımını elektrik parasından kurtarman 5 yıl sürüyordu. Şimdi 3 yıla düşmüş. Burada tabii güneş gece yok veya her mevsimde o güneş yok. Şebekeden beslenmeye devam ediyorsun ama kullanım miktarın azalıyor. Kalkıp hani şebekeyi besleyecek kadar bir sistem kurmaya belki gerek yok. Oradaki daireleri en azından güneşe zamanlarda kapsasa yıllık totalde yine getireceği yarar muazzam olur. Aynı şekilde zaten şey de israf mesela burada. Isınma ile ilgili konu da, su ısıtma konuyla ilgili konu da sadece yazlık yerlerde tercih ediliyor ama pek şeylerde, büyük şehirlerde çatı ısıtma sistemleri tercih edilmiyor. Yani herhalde bu fiyat artışı ve aşırı nüfusa daha fazla enerji sağlanamamasının sonucu olarak insanlar alternatif yollar bulacaklar işte. Bence güzel oldu.
Kesinlikle. Peki San Francisco'da geçtiğimiz hafta içerisinde bir robot taksi sürüşü oldu, deney oldu.
Evet.
Videosunu izledin sen de.
İzledik programdan önce, izledik. İzlememiştim, izledim.
Evet, benim çok ilgimi çekti onu özellikle konuşmak, sana da sormak istedim.
Evet.
General Motors'un Cruise diye şirketi, markayla ürettikleri bir sürücü. İşte videoyu belki bizim bu yayınımız sonrası bulup izleyebilir insanlar.
Biz YouTube programına koyarız. Evet.
Arka koltuğa oturuyor kullanıcı, sürücü yok. Gayet şehir içerisinde işte aracı kullanıyor. Belli bir mesafe kat ettikten sonra iniyor.
Evet, evet, evet.
Dolayısıyla bu şirket çalışanları ilk etapta bu şirket çalışanları kullanmaya başlayacakmış. 50 kilometre bir limit hız belirlenmiş. Çok önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Birçok farklı markanın, şirketin girişimleri, çalışmaları var. Ama artık bu eşiği aşmak üzereyiz gibi gözüküyor. Yakında çok dünya yollarını
zaten şey ya,
araçlar kaplamaya başlayacak. Öyle
makul
gözüküyor.
Bir şey zaten. Yani bekliyoruz zaten bunu. Bunu istiyoruz ya. Bunu yıllardır konuşuyoruz. Çin'de yapıldı ilk haberini okuduk, paylaştık. Videosunu da paylaşmıştık. O videodaki araba standart bir arabaya benzettiğim için benim hoşuma gitmedi. Hala bir dönen direksiyon falan filan var. Benim hayalimdeki robot otonom taksi dediğimiz şey arka koltuğu bir kişilik olacak. Kabinine giriyorsun, hiçbir şey görmüyorsun. Güzel bir aydınlatma, beyaz bir komple böyle iç dekor. İşte mavi bir iç aydınlatması olabilir mesela. Koltuklar falan beyaz. Cep telefonundan, mobil aplikasyondan zaten gideceğin yeri işaretlemişsin. İçinde düğme mühime yok. Biniyorsun, kemerini takıyorsun, seni götürüyor. Ondan sonra gittiğin yerde iniyorsun, çekiyor, gidiyor.
Hatta sesle iletişim kurabilirsin.
Ya gerek yok, mobil aplikasyon var hani orada. Eğer otonom işine çok şu an yapamıyorsak da aynı mantık araçların kiralanabilir olmasını istiyorum ben. Yani küçük böyle elektrikli araçlar yapılsın, süreti de fena olmayabilir. Sen kullan, otonom işi de hani şimdi olmasa da olur. Kiralayalım kenarda köşede gördüğümüz skuterler gibi. Gittiğimiz yerde terk edelim o arabaları bir park yerine. Başka gelen biri de binsin kullansın. Ama burada da tabii en büyük problem memlekette yine taksiciler. Artık o araçları yakarlar mı? Sopayla döverler mi araçları bilemiyorum yani.
İstemez yük. Yani, gösterileri başlar diye tabii.
Ya buna yasal olarak nasıl bir engel olur onu bilmiyorum. Araba kiralamada sanırım otonom takside kıyameti kopartabilirler aslında. Hani çünkü içinde insan olsun olmasın. O şimdi taksi. Ama kendin araba kiralama metoduna bence karışamazlar gibi geliyor bana. Anca yasal olarak bir yaptırım yapamazlar ama hani bağırır çağırırlar gibi geliyor. Bu otonom taksi işini yapsınlar. O Bursalı geçen hafta bahsettiğimiz araç yapan keşke böyle tek kişilik araçlar yapsa. Onu da bir bu Martı falan işte bu skuter firmalarının biri alsa onu şöyle araç olarak geliştirse çok güzel olur bence. Çok da kullanılır. Hep söylediğim gibi yani arabamız var. Günde kullandığımız vakit 45 dakika geri kalanı otoparklarda yatıyor araba. Onlarla gider geliriz çok iyi olur.
Sevgili dinleyiciler, izleyiciler gördüğünüz gibi boş boş teknoloji konuşmuyoruz. Fikirler de üretiyoruz.
Tabii.
Yani ne tür
tabii.
Teknolojiler bedava. Geliştirilebilir.
Kalem kağıdı hazırlayın yemek tarifi vereceğiz. Onun gibi oldu. Ya diyecekler ki sen niye yapmıyorsun? Her şeyi de benden beklemeyin canım. Bende fikir var. Ama danışmanlık yapabilirim isteyenlere. Sorun yok.
Evet yani otonom araçlar, elektrikli araçlar. Bunları konuşurken tabii ilginç farklı bir haber vardı. Onu da konuşmuş olalım. Motosiklet üreticisi Kawasaki'den bir haber vardı. Tokyo'daki 2022 Uluslararası Robot Fuarı'nda sergilemişler. Bir robot keçi geliştirmişler.
Üstüne de biniliyor bir de.
Tam bir keçi çok hoş. Videosunu da izledim. Çok ilginç bir girişim. Bu tabii ki Boston Dynamics'in köpeği Spot isimli bir köpeği vardı. Onu andırıyordu.
Evet.
Yavaş hareket ediyor. Sen de izlemişsindir. Bu robot teknolojisi de çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Tabii ki birçok teknoloji birbiriyle bağlantılı aslında bakarsan. Hı-hı. İşte otomobiller, sürücüsüz otomobiller, yapay zeka, robotlar, sanayiden ulaşıma kadar her alanda artık hayatımızın içerisine girmiş vaziyette. Ne diyorsun? Videoyu sen de izledin. Artık robot köpekler, robot keçiler.
Yani, artık ya o bir fuarda bir sırtına binip bir elektrikli şey robot hayvanın üstünde gezmek ona da şey çıkar. Hayvanlara zulmetmeyin. Adalarda atları kaldırdılar ya. Robot eşekler yasaklansın falan. Boston Dynamics'in robotunu açık kaynak hale getirdiler. İsteyen firma alabiliyor. Geliştirme yapabiliyor üstüne, yazılım yapıyor. İşte sağ kontrolleri yapabiliyor, bekçilik yapabiliyor. Üstünde bir takım sensörler var falan. Geçen gün Çin'de onun çakmasını yaptı yine öyle bir robot köpek onlarda da var. Üzerine hoparlör bağlamışlar. Milleti şey için uyarıyordu işte virüse karşı uyarı yapmak için sokaklarda geziyordu. Göreceğiz bunları da tabii hayatımızda. Sadece ne zaman olduğunu merak ediyorduk. En azından işte ufak tefek artık fuarlarda muarlarda veya Boston Dynamics'in köpeğini alıp şu anda hemen burada bile kullanabiliyoruz. Uzaktan kumandayla veya ufak bir yapay zeka bir şeyler yaptırabiliyoruz ona.
Yani bazı görevlerde bazı misyonlarda kullanılabilir.
Satılabilir durumda yani paranla alabileceksin ben ona bakarım. Yani ne kadar pahalı olduğunu çok bir önemi yok. Bazı güzel projeleri yapıyorlar ama hani alma olanağın yok. İşte uçan araba yaptık. Alabiliyor muyum? Kaç para? Parası belli değil işte ileride olacak falan. En azından artık bir kataloğa ürün olarak karşımıza çıkması da hoşuma gitti.
Yani bu Kawasaki'nin robot keçisi de yani özellikle şu sıralarda depolarda ve fabrikaların kargo taşımak için bazı bölümlerinde kullanılabileceği söyleniyor. Yani tabii ki robot keçi olarak lanse ediliyor ama o görünüşü tabii ki hangi hayvana benzetelim bilmiyorum. Yani bir
robot keçiye.
At da olur, robot at da olabilir. Dolayısıyla robotlar hızlı bir şekilde geliyor.
Evet.
Son konumuz daha önceki bölümlerimizde de kısa kısa değinmiştik. Açılışta da Oscar konusunu konuşurken işte Netflix'ten, Apple TV'den söz ettik. Disney Plus da geliyor. Türkiye'ye geliyor.
Memleketimize Disney Plus geliyor.
14 Haziran'da Türkiye'nin aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerde de faaliyete başlayacak. Fiyat politikasını da açıkladılar. Aylık 34.99 TL'den hizmet vermeye başlayacakmış. İyi. Yıllık bir satış paketi de var 349 TL'den. Satılacakmış. Disney'in de tabii ki stream yayınlar arasına katılması hayatımızı renklendirecek mi? Nasıl söyleyelim?
Yapım artık kalitesini arttırıyor. O az önce Oscar örneğinde verdiğimiz gibi hem bütçeleri çok. Çünkü bunlar bütün dünyayı satıyorlar ve anında oturduğun koltukta tak diye izliyorsun bunu. Abonesi çok. Sinemaya adamı yerinden kaldırıp götürmek zor. Ama platforma bir kere üye yaptığın zaman onun etinden sütünden faydalanabiliyorsun. Zaten hani çok fanatik değilseniz pek de izlemiyorsunuz aslında. Günlük bir film 40 dakika, 1 saat. Hani bazı dizilere kafayı kırarsan 10 saat falan izleyenler var ama genel ortalamaya vurduğunda aslında karlı bir iş bu. Bu iş. Bunlar şimdi hazır tabii ki film vesaire satın almak sıkıntı. Çünkü bazıları mesela bir platformla anlaşıyor, sana satmıyor. Onun yerine bunlar da diyor ki öyle bir yapım yapalım ki bizim olsun, asla çıkamasın bizden. O yüzden yapım kalitelerini ve bütçelerini arttırıyor bunlar. Çok ciddi bütçelerle filmler, diziler çekilir hale geldi. Şimdi rekabete Disney'de girince tabii. Sinemanın durumu ama işte biraz beni korkutuyor. O sektörde biraz tehlikede gibi geliyor bana.
Pandemi çok etkiledi diye düşünüyorum ben.
Evet.
İnsanlar fiili olarak uzaklaştılar. Geri dönmekte
ya,
de
sinema bir sosyalleşme aracıydı aslında. Şimdi bunu konuşurken aklıma o da geliyor mesela. Sinemaya gidersin, hafta sonu bir etkinlik olarak gençler gider. İşte oturursun, bir faaliyettir. Orada bir mısır alırsın işte, ne bileyim sosisli yersin eskiden. Frigo yersin daha eskide falan. Bu bir aktivitedir ama şu an o kafada değiliz. Yani o kadar insanla bir ortamda bulunmak falan çok hoş gelmiyor. Bir kere zaten maskeyle film izlemek çok zevksiz olur. Bir de zaman içinde işte bu sinema salonlarındaki bahsettiğimiz tarz sıkıntılar olunca, işte yok görüntü kötü, ses kötü, işte surround ses gelmiyor falan konularından dolayı insanlar sinemadan yavaş yavaş uzaklaştılar. Evde de ekranlar büyüdü. Eskiden bir de ekranlar da küçüktü, öyle düşünelim. Ya da hiç televizyon olmadığı dönemde de sinema çok güzel.
Bir de şöyle bir şey var tabii, yani Netflix, Apple, işte Amazon Prime, şimdi Disney, hatta HBO Max da Türkiye'de işte bu yıl içerisinde faaliyete geçecekmiş. Türkiye ile birlikte 7 ülkede. Şimdi sinema yapımcıları bu dijital platformlarla anlaşıp sinema yapım bütçelerini buralara kaydırdıkları zaman sinemalarda gösterilmek üzere yapımcılar yavaş yavaş piyasadan çekilince otomatik olarak zaten bu platformlar ön plana çıkmış oluyor.
Ve yani sinemaya da zaten normal düz film üretilmemiş olacak. Belki platformlar posası çıkmış yapımları sonra sinemaya verecekler. Sinemada izlemek ister misin diye. Tam terse dönecek iş yani. Ele geçirebilirler burada. Bir sektörün tabii şeyini görüyoruz burada. Yok oluşunu görüyoruz belki de. Ama şu anda denetimsiz olduğu için bu platformlar, sinema yapımcılarının biraz o da hoşuna gidiyor. Şimdi normalde sinemada sunacağın Türkiye'de bir filmi artı 18 yememek için birçok önlem alman lazım. Çünkü artı 18 yersen İzleyici sayın düşüyor. Çocuklar gidemiyor, gençler gidemiyor. Ama platformlarda öyle bir kısıtlama yok. Yaş kontrolü de yok. Ha, istersen Netflix'te işte bu bir çocuk hesabıdır falan diyorsun ama çocuğun gidip diğer senin ana hesabının tıklamasına bir mani yok yani. Bir şifre sormuyor, bir şey yapmıyor. Bu aşırı özgürlük de bu platformların büyümesine sebep oluyor. Hiçbir yerde konuşulamayan, anlatılamayan şeyler bir anda buraya çat diye içerik olarak girebiliyor. Ama normal şartlarda o yapımı sinemada yayınlatamazsın günümüz koşullarında. Ona da bir düzenleme, devletin bir regülasyonu bence yolda. Zaten Türkiye'de Rütük biliyorsunuz bu işlere girmeye çalıştı. 3-5 tane Netflix yapımı ile ilgili de kulak çekmeye çalıştılar ama olmuyor yani günün sonunda. Çünkü VPN'li ülkeni değiştirirsin, kendini Amerika gibi gösterirsin, yine izlersin o yapımı arka plandan vesaire. Zor ya, yani regülasyon uygulayan kurum olmak da zor. Üzüldüm şimdi Rütük için falan.
Evet, bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik diyelim.
Kendimizi ayırdığımız sürenin sonuna geldik
yaklaşık
program için.
50 dakikaya yaklaştık.
Evet.
Var mı son olarak söylemek istedikleri?
Yok işte, dünyada barış, mutluluk, elektrik zammı olmasın, doğalgaza zam gelmesin, marketler ucuzlasın, süt ucuzlasın, manda yoğurdu ucuzlasın. Ramazan geldi, hurmanın fiyatının düşmesi lazım. Ya bunlar önemli. İçine koyacağım balın fiyatının düşmesi lazım. Gerçek balın ki ben de sağlıklı beslenebileyim herkes gibi. Ben de güzel besleneyim istiyorum. Bunlar benim duygu düşüncelerim. Bugün 1 Nisan programı çektiğimiz gün. Fazla iğrenç şakalara maruz kalmadım. Genelde her yıl şirketler, kazık kadar şirketler saçma sapan şakalar yaparlardı. Onlar onu bile yapmamışlar bu yıl. Çünkü ciddiye alınabilir diye. Ondan da kurtulduk. Günün de yarısına geldik. Gece 12'yi vurduk mu? Yarın da Ramazan, Mamazan, oruç moruç bu iş biter.
Evet. Peki, bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta yeni konularla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
Sosyal Link podcast'lerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla sosyallink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.